Ayrım 5, sayfa 54. Abanoz Atın Sihirli Öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel şah, eski zamanlarda, çağlar ve dönemler öncesinde, Acem şahları içinde en büyüklerinden ve en güçlülerinden biri olan ve kuşkusuz her türden değerli şeylerle dolu hazinesi zengin olduğu kadar, bilgelikten yana da çok bilge, Sabur adında bir şah varmış. Dahası, cömertlikten ve hayırlı işler görmekten yana da eşi yokmuş. Ve eli ondan yardım dileyenlere karşı bakıp usanmadan daima alabildiğine açıkmış. Ve kendisinden dilekte bulunanları hiç geri çevirmezmiş. Ondan sadece sığınak isteyenlere büyük bir konukseverlik göstermeyi, bunu fırsat bilerek sözleri ve incelikli davranışları ve cana yakınlığıyla kırık yürekleri toparlamasını bilirmiş. Fakirlere karşı iyi yürekli, hayır sahibiymiş. Garipler, çağrılarına karşı saraylarının kapılarını asla kapalı görmemişler. Kötüler içinse onun sert adaletinin ne bağışlaması ne de hoşgörüsü varmış. Ve gerçekten de öyleymiş. Şah Sabur'un şaşalı bir gökyüzündeki aylar ya da bakımlı çiçek tarhındaki üç çiçek kadar güzel üç kızı ve ayın ta kendisi olan bir oğlu varmış. Adı da Kamer-ül-Akmar imiş. Her yıl şah halk için iki şenlik düzenlermiş. Bunlardan biri baharın başlangıcında yer alır ve Nevruz adıyla, öteki de sonbaharda yer alır ve Mirgan adıyla anılırmış. Ve şah bu iki şenliği fırsat bilerek tüm saraylarının kapılarını açar, büyük sadakalar dağıtır, tellallar aracılığıyla af fermanları ilan ettirir, yeni yüksek ünvanlar dağıtır ve vekil ve mabeyincilerin derecelerini yükseltirmiş. Ve geniş ülkesinin her yanından şahlarına saygı sunmak üzere halk yığınları gelir ve kendisine her türden armağan ve hediye olarak köleler ve hadım ağları getirerek bu iki şenlik boyunca ona zevk verirlermiş. Böylece bahar aylarına rastlaması kesin olan bu şenliklerden birinde fen, hendese ve yıldız bilime bütün varlığıyla büyük bir sevgi besleyen şah, tahtına oturduğu sırada kendisine doğru üç bilginin yaklaşmakta olduğunu görmüş. Bunlar herhalde en gizli bilimleri ve en ince sanatları ileri derecede bilen, insan aklına durgunluk verecek derecede bir yeterlilikle örnek üzerine şekiller ortaya koymada becerikli ve sıradan insanın kavrayamayacağı gizlerin tümünü kavramış kimselerdi. Ve bu üç bilgin şahın kentine her birinde ayrı dil konuşulan üç ayrı ülkeden gelmişlerdi. Birincisi Hintli, ikincisi Rum, üçüncüsü de Acemiydi. Hintli olan birinci bilgin tahta yaklaşıp şahın önünde yerlere kadar eğilmiş. Ona bu şenlik gününde mutluluk ve neşe diledikten sonra gerçekten şahane olan bir armağan sunmuş. Bu altından yapılmış bir adammış. Üzerinde büyük değerde mücevherat ve değerli taşlar kakılıymış. Elinde de altın bir boru tutuyormuş. Şah Sabur, ey bilgin, bu harika buluşun yararı nedir diye sormuş. Bilgin de, efendim, bu altın adamın yararı şaşılacak bir erdeme sahip olmasıdır. Onu kentin kapısına yerleştirirseniz tüm denemelerden geçmiş bir muhafız olacaktır. Çünkü kente bir düşman yaklaşırsa onu uzaktan kavrar ve yüzüne doğru boruyu üfler ve onu etkisiz bırakır ve korkudan öldürür diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan şah da çok hayranlık duymuş ve ona "Vallahi ey bilgin, eğer doğruyu söylüyorsan senin tüm dileklerini yerine getirir ve tüm arzularını karşılarım" demiş. Bunun üzerine şahın önünde iki eli arasından toprağa öpen Rum yaklaşmış ve ona ortasından altından yapılmış bir tavus kuşu ve bunun da yöresinde aynı madenden yapılmış 24 dişi tavus bulunan büyük bir leğeni armağan olarak sunmuş. Şah Sabur bunlara şaşırarak bakmış ve Rum'a dönerek "Ey bilgin, bu tavus kuşuyla yöresindeki dişilerinin ne yararı var?" diye sormuş. O da "Efendim, gecenin ya da gündüzün her bir saati geçtikçe ortadaki tavus kuşu yöresindeki dişilerden birine gagasıyla dokunur ve ona kanat çırptırır. Böylece tüm dişilere dokunarak günün saatini belirler ve de bir ay dolunca gagasını açar ve gırtlağının dibinden yeni ayın hilalini görür diye yanıt vermiş. Şah hayran kalarak, vallahi eğer gerçeği söylüyorsan tüm dileklerin yerine getirilecektir diyerek haykırmış. İlerleyen üçüncüsü İran'dan gelen bilgin olmuş. Şah'ın önünde yeri öptükten ve övgülerini ve iyi dileklerini dile getirdikten sonra ona üzerine altın ve değerli taşlar kakılmış harika bir eğer, şahların atlarında bile bulunmayan bir dizgin ve bir üzengiyle donatılmış ve en iyi ve en siyah cinsten abanoz ağacından yapılma bir at sunmuş. Şah Sabur şaşırıp kalmış. Sonra bu abanoz atın erdemleri nedir diye sormuş. İranlı ona, efendim bu atın sahibi bulunduğu erdemler akıllara durgunluk veren şeylerdir. Öylesine ki üzerine binilince binicisiyle birlikte şimşek hızıyla göklerde uçar ve götürülmek istendiği her yere gider. Ve bir atın bir yılda alacağı mesafeyi bir günde alır diye yanıt vermiş. Şah aynı günde birbirini izleyen bu inanılmayacak üç armağanı büyük bir şaşkınlıkla karşılamış ve İranlı'ya dönerek ona tüm varlıkları yaratan ve onlara yiyecek ve içecek sağlayan şükürler olası yüceler yücesi Tanrı adına yemin ederim ki eğer sözlerinin doğruluğu kanıtlanırsa dileklerini gerçekleştireceğimi ve en olmaz arzunu bile yerine getireceğimi sana vaat ediyorum demiş. Bunu izleyerek şah üç gün boyunca bu üç çeşitli armağanın üç bilginin çeşitli davranışlarla ortaya koyduğu erdemlerini sınamış ve gerçekten altın adam altın borusunu üfleyerek altın tavus kuşu 24 dişi tavusu düzenli biçimde kanat çırptırarak deneyden geçmiş. İranlı bilgin de anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 416. gece olunca demiş ki, İranlı bilgin de abanoz atına binmiş, onu havalara uçurmuş ve olağan dışı bir hızla büyük bir mesafe aşarak dolaşmış ve büyük bir daire çizdikten sonra ayrıldığı mevkiye yavaşça inmiş. Bütün bunları gören Şah Sabur ilkin pek şaşırmış. Sonra da öylesine sıçrayıp hoplamış ki neredeyse sevinçten bayılıyormuş. Bunun üzerine bilginlere, ''Ey ünlü bilginler, sözlerinizin gerçekliğinin kanıtını edindim. Şimdi de vaadimi tutma sırası bendedir. Ne istiyorsanız hemen bana söyleyin, derhal bunu yerine getireceğim.'' demiş. O zaman üç bilgin de, ''Efendimiz, bizden ve armağanlarımızdan hoşnut kaldığına göre, kendisinden isteyeceğimiz şeylerin seçimini bize bırakırsa, üç kızını evlenmek üzere istiyoruz.'' Çünkü büyük bir içtenlikle kendisinin damadı olmayı diliyoruz. Ve bu saltanatın huzurunu hiçbir şekilde bozmayacak bir istektir. Her durumda şahlar sözlerinden dönmezler demişler. Şah da onlara hemen dileklerinizi yerine getireceğim diyerek yanıt vermiş. Ve çabucak kızlarının bilginlerle evlenme sözleşmelerinin hazırlanması için kadının ve tanıkların getirtilmesini buyurmuş. Hepsi bu kadar. Oysa o sırada Şah'ın üç kızı kabul salonunun dibinde perdeyle ayrılan bir bölmede oturmaktaymışlar ve bu buyruğu işitmişler. Kızlardan en genci kendisine koca olarak seçeceği bilginin hangisi olacağını dikkatle izlemeye koyulmuş. Ve işte o sırada gözüne takılan en az 100 yaşında başında kalan tek tük saçları da beyazlaşmış, sallabaş, kirpikleri uyuz olup dökülmüş, düşük ve yarık kulaklı, sakalı ve bıyıkları boyalı ve yaşamsallığını yitirmiş, gözleri kızıl ve şehla, çökük yanakları sarkık ve sarı, burnu kara bir patlıcan görünümlü, yüzü bir eskici önlüğü gibi pörsük, dişleri bir yaban domuzununkiler gibi fırlak, dudakları deve taşağı gibi sarkık ve titrek yaşlı bir kişiymiş. Tek bir sözcükle kendisine düşen bu yaşlı bilgin, korkunç bir şey. Onu zamanın kuşkusuz en biçimsiz ve çağının en korkunç yaratığı yapan akıl almaz çirkinliklerden oluşmuş birisiymiş. Ve bu çeşitli aykırı niteliklerine ek olarak azı dişleri hiç yokken kesici dişleri küçük çocukları korkutan ve kümesteki tavukları ürküterek ötüşmelerine neden olan boş evlerde yaşayan ifritlerinki gibi çengel halinde sarkıyormuş. Hepsi bu kadar. Oysa Şah'ın üç kızının en genci olan sultan, bir ceylan kadar narin ve en okşayıcı Meltem'den daha hoş ve dolunay halindeki aydan da parlak, zamanın en güzel ve en zarif genç kızıymış. Gerçekten aşk oyunları için yaratılmış, yürüyünce bükülgen dalların inceliğinden etkilendiği, yeğeni Karaca'nın şaşıp kaldığı ve kuşkusuz güzellikten, beyazlıktan, çekicilik ve tatlılıktan yana kardeşlerini fersah fersah geçen bir yaratıkmış. Ve gerçekten de böyleymiş. Ve kısmetini oluşturabilecek bilgini görünce odasına koşmuş. Giysilerini yırtarak, yanaklarını tırmalayarak, hıçkırıp inleyerek kendisini yere atmış. O bu durumdayken onu çok seven ve öteki kardeşlerine yeğ tutan erkek kardeşi Sultan Kamer-ül-Akmar avdan dönmüş bulunuyormuş. Ağlayıp inleyen kız kardeşinin sesini duyunca odasına sızmış ve ona "Senin neyin var? Hayrola ne oldu? Bana çabuk söyle ve hiçbir şey gizleme." demiş. O zaman kız göğsünü döverek "Benim sevgili biricik kardeşim, senden hiçbir şey saklamam. Bil ki çekip gideceğim. Eğer babam böylesine nefret verici şeyler yapacaksa, yol azığım olmasa da onu terk edip buradan gitmekte kararsızlık göstermeyeceğim. Allah nasıl olsa kulunu gözetir." diye haykırmış. Bu sözleri duyunca Kamer-ül-Akmar ona, "Ama böyle konuşmanın ne anlama geldiğini artık bana açıkla. Kim senin bağrını böyle daralttı ve keyfini bozdu?" diye sormuş. Genç sultan, "Benim sevgili biricik kardeşim, bil ki babam kendisine armağan olarak kuşkusuz bir sihir aracı olan ve kurnazlık ve hainliğiyle onu aldatan berbat bir büyücünün getirdiği bir abanoz ata karşılık beni onunla evlendirmeyi vaat etti. Bana gelince kendimi bir çirkin ihtiyara teslim etmektense bu dünyada kalmamayı yeğlerim." diye yanıt vermiş. Kardeşi bunun üzerine onu teselli ederek ve okşayarak yatıştırmaya koyulmuş ve sonra gidip şah babasını bulmuş ve ona, "Küçük kız kardeşimi evlendirmeyi vaat ettiğin bu büyücü de kim oluyor? Ve sana getirdiği hediye de ne mene bir hediyedir ki uğrunda kız kardeşime ölümü göze alacak kadar kahrolması pahasına sana kararlar verdirttiriyor. Bu doğru değil ve bundan vazgeçmelisin." demiş. Oysa o sırada İranlı yanlarındaymış. Şahın oğlunun bu sözlerini işitmiş bulunuyormuş. Ve bu sözleri duyunca çok kızmış, çok da onur kırıcı bulmuş. Ama şah yanıt vererek, anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 417. gece olunca demiş ki, ama şah yanıt vererek, "Oğlum Kamer-ül-Akmar, bilginin verdiği atı sen görseydin bu kadar telaşlanıp heyecanlanmazdın." demiş. Ve hemen oğluyla birlikte büyük avluya çıkıp kölelere söz konusu atı getirmelerini buyurmuş. Buyruğu hemen yerine getirilmiş. Genç şehzade atı görünce onu çok güzel bulmuş ve hayran olmuş. Kendisi harika bir binici olduğundan atın sırtına kıvrakça sıçramış ve ayaklarını üzengilere geçirerek böğrünü mahmuzlamış. Ama at yerinden kıpırdamamış. O zaman şah bilgine, "Git bak bakalım neden yerinden kıpırdamıyor ve sırası gelince senin dileklerini yerine getirmekte kusur etmeyecek olan oğluma yardım et." demiş. Kız kardeşiyle evlenmesine karşı çıktığından ötürü şehzadeye öfke duymakta olan İranlı onun yanına yaklaşarak kendisine, "Eğerin sağ ön kaşında bulunan şu altın düğmeye bak. Bu yükseliş düğmesidir. Onu çevirmen yükselmene yetecektir." demiş. O zaman şehzade yükseliş düğmesini çevirmiş ve işte at hemen kuş hızıyla göklere doğru ağmış ve öylesine yücelere çıkmış ki şah da orada bulunanlar da birkaç saniye sonra onu gözden yitirmişler. Oğlunun böylece gözden kaybolduğunu ve birkaç saat bekledikleri halde geri dönmediğini gören Şah Sabur çok şaşırarak tedirgin olmuş ve İranlı'ya, "Ey bilgin, onu ne yapar da şimdi geri getiririz?" diye sormuş. O da, "Efendim, ben bir şey yapamam. Ve sen oğlunu ancak kıyamet gününde görürsün. İniş için gerekli sol düğmeyi nasıl kullanacağına dair açıklamada bulunmama zaman bırakacak yerde şehzade yeterli bilgiyi aldığını sanarak beni daha fazla dinlemeden ivedi atı uçurup gitti." diye yanıt vermiş. Şah Sabur bilginin bu sözlerini işitince baştan aşağı öfkeye kapılmış ve kudurma derecesinde hiddetlenerek kölelerini onu sopayla dövmeleri, sonra da en karanlık bir hücreye atmaları buyruğunu vermiş. O sırada kendisi de başından tacını çıkarmış ve başını yumruklamaya, inlemeye ve sızlanmaya başlamış. Karısı, üç kızı, yakınları ve sarayın ve kentin bütün oturanları da ona katılmış. Ve böylece neşeleri kedere, mutlulukları umutsuzluğa ve hüzne dönüşmüş. Onların durumu böyleymiş. Şehzadeye gelince, at onunla birlikte havalarda durmadan yükseliyormuş. Öyle ki neredeyse güneşe ulaşacakmış. O zaman şehzade tehlikeyi sezmiş ve göğün bu yörelerinde başına gelecek korkunç ölümü düşünmüş. Birdenbire tedirginlik içinde ata bindiğinden dolayı pişmanlık duymuş ve içinden "Besbelli ki bilginin niyeti küçük kız kardeşim yüzünden beni mahvetmekti. Şimdi ne yapsam ki?" Tüm güçleri kendinde toplayan Tanrı'dan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur. Hiç kuşkusuz mahvoldum demiş. Sonra da kendi kendine. Ama bu eğer üzerinde yükselişi sağlayan bir düğme olduğu gibi ikinci bir düğme olup onunla iniş sağlanamayacağını kim bilir demiş. Ve de öngörüş, bilgi ve zeka ile donanmış bulunduğu için atın her yanında araştırmalar yapmaya koyulmuş, eğerin sol yanında ancak bir toplu iğne başı kadar büyüklükte küçücük bir vida bulmuş ve kendi kendine başka bir şey görülmüyor demiş. Bunun üzerine bu vidanın üzerine dokunmuş ve hemen yukarı çıkış yavaş yavaş azalmış ve at havada bir an durduktan sonra ansızın aynı hızla aşağı doğru inmeye başlamış. Sonra da toprağa yaklaştıkça ağırlaşarak sonunda hiçbir sarsıntı ve tehlike söz konusu olmaksızın yavaşça yere inmiş. Binicisi de rahat soluk almaya ve yaşamından kaygı duymamaya başlamış. Bir kez genç şehzade Kamer-ül-Akmar düğme ile vidanın kullanımını öğrenince buluşundan çok sevinmiş ve onu kesin bir yok oluştan kurtaran yüceler yücesi Tanrı'ya şükretmiş. Bunu izleyerek bazen düğmeyi, bazen de vidayı kullanarak ve dizginlere egemen olarak gerektiğinde sağa sola çevirerek atı ileriye, geriye, yukarıya ve aşağıya yani istediği yöne sürerek kimi vakit şimşek hızıyla, kimi vakit adeta bir gidişle çeşitli hareketler yaptırarak sürmüş, keyfince yol almış. Derken atı belli bir yüksekliğe kadar çıkarmış ve ılımlı bir iğme ile belirli bir yöne doğru sürmüş. Öylesine ki ayaklarının altındaki yeryüzünde uzanan manzarayı iyice görebiliyormuş ve bu tarzda yeryüzü karaları ve denizlerinin harikalarını keyfince gözlemlemiş. Tüm yaşamında hiç görüp gezmediği, yüzeyinde sular akan, çayırlarında ceylanlar dolaşan ülke ve kentleri hayranlıkla seyretmiş. Böylece altında açımlanan kentler arasında harika bitkilerle kaplı, yüze gülen bir ülkenin ortasında hoş bir tarzda düzenlenmiş evleri ve büyük yapılarıyla bir kent belirmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.